Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz hafta Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'la karşılaşması, ona tahtını ve sarayı göstermesi ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın asasına yaslanarak vefat etmesi üzerinde durmuştuk. Kısaca keramet bahsinden, olağanüstü gerçekleşen bir takım hadiselere verilen adlardan bahsetmiştik. Daha sonra da Hazreti Süleyman'ın vefat ettiği, vefatından sonra İsrailoğullarının başına gelenler ve netice olarak kısaca tarihler vererek bugüne kadar İsrailoğullar tarihini anlattık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın adı zikredilerek geçen bir hadiseyi daha eklemiş olalım bu bahse. O da Yahudilerle sihir, iki melek, Harut ve Marut ismindeki iki melek ve Hazreti Süleyman'ın adı geçiyor bu hadisede. Mesele kısaca şöyle. Yahudiler arasında sihir işleri, büyü işleri yaygındı. Hazreti Süleyman'ın da bu eline geçirdiği saltanatın, gücün, kuvvetin, iktidarın ancak sihir kullanarak olduğunu söylüyordu Yahudiler. Hayvanlara ve cinlere büyü ile hükmettiğini ve diğer tabiat hadiseleri üzerinde, rüzgar vesaire üzerinde de hükmünü ancak sihirle, büyüyle kurduğunu anlatmaktadırlar. Fakat Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman'ı bir peygamber silüetinde, bir peygamber şahsiyetinde takdim edince Yahudiler itiraz ettiler Peygamber Efendimiz'e. Muhammed Süleyman'ı peygamber sanıyor. O büyücüden başka bir şey değildi dediler. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim onların bu iddiasını yalanlayan Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesini indirdi. Bu ayetlerde Hazreti Süleyman'ın bir peygamber olduğu, hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmadığı, putperest olmadığı, sihirle büyüyle uğraşmadığı ve kendisine verilen bu saltanatın ilahi bir lütuf olduğu anlatılmaktadır. Bir de İki melekten, Harut ve Marut adında iki melekten bahsedilmektedir. Ayette geçtiği üzere bu melekler yeryüzüne indirilmiş, insanlara sihri öğretmişler. Fakat bunu öğretirken de biz ancak imtihan için gönderildik diyerek bir takım onlara nasihatlerde bulunmuşlardı. Şimdi bu ayetin önce mealini kısaca okuyalım. Sonra bunun üzerine birkaç cümle söyleyelim. Bakara suresi 102. ayetin meali. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman, sihir yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de, Harut ile Marut isimli iki meleğe indirilerini öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine vereni fayda veren değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların yani ona inanıp para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerine sattıkları şey ne kötüdür, keşke bunu anlasalardı. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Harut ve Marut adındaki iki meleğin yeryüzüne inmesi hadisesi tefsirlerde pek çok şekilde anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunlardan Fahrettin Razi bu konudaki anlatılan şeyleri şöyle hülasa eder, özetler. Bu iki meleğin yeryüzüne indirildiği esnada sihirbazlar çoğalmıştı. Ve insanlar sihirle ilgili ne sihirdir ne mucizedir tam olarak ayırt edemediklerinden bu sihirbazlar gösterdikleri bir takım olağanüstülükleri mucize olarak yansıtarak peygamberlik iddiasında bulundular. Böylece insanlara meydan okudular. Allah da peygamberlik iddia eden bu yalancı sihirbazları tanıyıp onlara karşı durabilmeleri için melekler vasıtasıyla sihri insanlara öğretti. Diğer bir rivayet, mucizenin sihirden farklı olduğunu anlamak için mucizeyi de tanımaya gerek vardı, sihri de. Sihrin mahiyetini, sınırlarını insanlar bilmiyorlardı. Ve Allah sihrin ne olduğunu, nelere gücünün yettiğini, nelere yetmediğini insanlara öğretmek için bir başka çıkış yolu, yani iki tane melekle sihri insanlara öğretme yolunu tayin etti. Melekler böylece insanlara geliyor, sihir şudur, şunlar yapılabilir, bunlar yapılamaz. Bunu aşan hususlar, sihri aşan hususlar mucizedir diye tanıtıyorlardı. Diğer bir görüş de aslında sihrin varoluş amacı Allah'ın düşmanları arasına ayrılık koymak, Allah'ın dostları arasına da sevgiyi yerleştirmekti. Bunun için mübah kılınmıştı. Fakat bu manada bu hakikati gerçekleştirmek için Allah sihri öğretince melekler vasıtasıyla insanlar bunu aldılar, mecrasından saptırarak bambaşka bir alanda düşmanlara karşı, Allah'ın düşmanlarına karşı kullanmaları gereken sihri karıyla kocanın veya mümin iki kimsenin arasını bozmak için kullanmaya başladılar. Yani mecrasından saptırmış oldular. Yine bir başka rivayet de sihir Allah'ın yasakladığı bir husustu. Fakat insanların neyin yasaklandığını anlamaları için meleklerin bunları gelip insanlara öğretmesi gerekiyordu denilmiştir. Başka bir düşünce, başka bir rivayet de cinlerle insanlar birbiriyle mücadele ederlerken cinler sihri kullanarak insanları mağdur etmeye başladılar. Allah-u Teala da melekler vasıtasıyla sihrin insanlar tarafından da öğrenilmesini ve cinlere karşı korunulması gerektiğini bu sihirle düşünen kimseler çıkmıştır. Son olarak sihir sayesinde insanlar bazen dünyevi bir takım hedeflere, bir takım zevklere ulaşmaya başlayınca Allah-u Teala bunu sınırlamak veya kaldırmak murad etti. Böylece insanların tattığı kendilerine bir beşeri de olsa zevk veren bir şeyi görmüş, tanımış oldular. Şimdi onunla imtihan oldular. Yani tanıdıkları bir şeyden uzak durmaları ve böylece kimin kul olduğu, kimin kulluk yapacağı ortaya çıkmış oldu. Şimdi bunlar meleklerin iniş sebebiyle ilgili farklı rivayetler. Gerçekten hangisi hakikate uygundur, Allah'ın muradı budur veya melekler bu hakikatle, bu sebeple gönderilmiştir, biz bunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak her biri olabilir veya bambaşka bizim bilmediğimiz farklı sebepler, hikmetler olabilir. Fakat mühim olan şöyle bir durum var. Allah İsrailoğullarına Hazreti Süleyman döneminde sihri öğretecek iki tane melek gönderiyor. Melekler bir ilim olarak sihri genel hatlarıyla öğretiyorlar ve bunu kötüye kullanmamaları için de insanları ikaz ediyorlar. Dolayısıyla sihir diye bir şey vardır. Ve bunun belki de ilk kullanıcıları, ilk insanlığa indirenleri de meleklerdir. Fakat onlar sihri bir bütün olarak öğretmişlerdir. Bir ilim olarak öğretmişlerdir. İnsanlardan kötü niyetli olanlar. Bunu cüz'i menfaatler karşılığında insanların arasını bozmak, aile yuvalarını yıkmak, karı ile kocayı birbirine düşman etmek ve benzeri bedellerle satmaktadırlar. Ama Allah-u Teala ayet-i kerimede de açıkça ifade ettiği üzere sihirle uğraşmayı şeytan işi ve küfre sebep olan, kafir olmaya sebep olan bir meşgale olarak bildiriyor. Ve kim olursa olsun, ne kadar bilgi sahibi, sihri tam olarak anlamış, uygulayan kimse de olsa, büyücülerin veya sihirbazların mahareti, o yapmış oldukları sihrin tesiri ancak Allah'ın iznine, rızasına bağlıdır. Allah'ın izni olmadığı müddetçe hiçbir insanın veya cinnin yapmış olduğu sihir başka bir varlığa zarar veremez. Burada ayetin son kısmında bir şeye daha dikkatimizi çekiyor ayet-i kerime. Sihri almak, sihri satmak, sihirle meşgul olmak aslında zaman zaman insanlara belki cüz'i bedeller kazandırabilir, karlar kazandırabilir dünyada. Bu dünyevi çıkarlar için sihirle meşgul olmanın, sihirle uğraşmanın ise çok büyük bir bedeli var. O da ahireti kaybetmek. Yani sihir bir ilim olarak melekler tarafından indirildiği, uygulandığı halde ilk şekliyle insanlar bunu tamamen suistimal etmeye yönelik kullanmaya başladıkları için artık sihrin bu çeşidi hayır barındırmamaktadır. Şayet önleyici bir sihir olmadığı müddetçe, yani iki kişi birbirinden ayrılması için sihir yapılmış, birisi mağdur olmuş, gelmiş, şikayet etmiş, o sıkıntıyı gidermek için yapılan sihir dışında kötü niyetle yapılan her türlü sihir, her türlü büyü insanın dinden çıkmasına ve neticede ahirette perişan olmasına sebep oluyor. Bu şüphesiz çok büyük bir bedel. Fakat sihirle uğraşan insanlar bu bedeli göze alarak dünyevi bir kâra tamah etmektedirler. Az bir bedel için çok büyük bedelleri, ahiret hayatını heder etmektedirler. O yüzden Rabbimiz sihirle, büyüyle uğraşmayı yasaklamış. Kebair denilen büyük günahlardan birisi arasına saymış Peygamber Efendimiz de. Falla, falcılıkla, büyüyle, sihirle uğraşmak dinimizin uygun görmediği, cevaz vermediği bir durumdur. Buna merak edip bu işin peşinde koşmak insana hayır getirmez. Mümkün olduğu kadar insanın sihir yapan kimselerle veya sihrin her türlü çeşidiyle uğraşmaktan, onlarla uğraşan insanlara bulaşmaktan uzak durması lazım. Yoksa Allah korusun, o bataklık insanı da alır, sürükler. Sihrin temelinde rızadan uzaklaşma vardır. Ne demek bu? Yani sihirle uğraşan insanlar bir takım yollarla kendisinin sahip olmadığı şeylere sahip olacağını düşünürler. Aslında sihir bir manada haset gibi bir şeydir. Yani insan, benim şu mülküm yok, sihir sayesinde bunu elde edeyim. Benim mutluluğum yok, benim sevdiğim yok, benim sevdiğimi falanca filanca aldı. O zaman onlar da mutlu olmasın diye bunu bir vesile, bir araç olarak kullanmışlardır. Haset nasıl insanın hem dünyasını hem ahiretini yakıyorsa, sihir de aslında daha büyük bir yangındır. Ahiretin tamamını yok etmektedir. Bu yüzden Müslümanların bir takım dünyevi sebeplere sarıldıktan sonra ulaşamadıkları şeyin kendisine hayır olmadığını düşünmesi ve haline razı olması gerekir. Yoksa illa ben bunu yapmalıyım, illa şu hedefe ulaşmalıyım diyerek kendini buna şartlandıran insanlar bir müddet sonra gözünü aleta o hedef bürüdüğü için her yol mübah olarak görmeye başlar. Hasettir, kıskançlıktır, ölme, öldürme vesaire ve daha da ötesinde sihir gibi bir sapıklığa düşerek her şeye sahip olacağını zannetmektedir. Fakat sihir yapan karşısındaki muhataba zarar vermeden önce ilk defa kendisine zarar verir. O işe teşebbüs ettiği an, adımını attığı andan itibaren aslında ahiretini yakıp yok etmiş olur. O yüzden biz her ne kadar melekler vasıtasıyla öğrenilmiş bir ilim de olsa özü itibariyle sihrin her çeşidinden uzak durmalıyız ve kendi problemlerimizi sihirle çözmeye çalışmamalıyız. Zaten sihir her konuda her şeyi mümkün kılan olağanüstü bir değnek değildir. Sihirle her şey mümkün değildir ve normalde sihirle bu ilmi kullanılarak yapılması mümkün olan şeylerde bile Allah'ın izni iradesi gereklidir. Şayet biz böyle bir şeyden, yani sihir ve büyü gibi bir takım sıkıntılardan rahatsız isek, bu noktada da tedavi amacıyla müstakim olan, iman üzere yaşayıp, ibadet üzere yaşayıp, peygamberin hayatını kendine rehber almış insanlara müracaat etmemiz, onların eliyle bu sıkıntılardan kurtulmaya çalışmamız lazım. Yoksa bu iş ilk anda görünmeyen, takdir edilmeyen bir iş olduğu için, bu işin çok da rantı bulunduğundan şarlatanları da kandıranları da çoktur. Ben de bu işi hallederim, çözerim diyerek insanı daha büyük sıkıntılara sokan kimseler vardır. Uyanık olmak lazım. Şahsen uzak durmak lazım. Fakat bundan herhangi bir zarar görüldüğünde de tedavi için yine istikamet ehli, hal ehli, dindar insanları arayıp bulmak ve kendimizi onlara bu manada teslim etmek gerekir. Bunun ötesinde insanlar tarih boyunca sihri çeşitli şekillerde kullanmışlar. Fakat dinimiz sihirle uğraşmanın kendisini küfre denk görüyor. O yüzden hiçbir şekilde sihrin kenarından dahi geçmemek lazım. Böylece bu kısmı, bugünkü programımızın ilk bölümünü burada noktalayalım. Şimdi çok kısa bir ara verip sonra da yeni bir peygambere, Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın hayatına çok kısa bir göz atalım. Muhterem dinleyicilerimiz, Şebnem Kuşağı'nın ikinci bölümündeyiz bugün. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Sizinle bir önceki programda vaat ettiğim üzere Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ı inşallah anlatmaya çalışacağız. Hazreti Üzeyr, Yahudiler tarafından Ezra olarak bilinen bir salih zattır. Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilir. Fakat peygamber midir yoksa Allah dostu bir veli midir? Bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de böyle peygamber mi nebi mi olduğu, peygamber mi yoksa Allah dostu mu veli mi olduğu belli olmayan 3 ayrı şahıstan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi de şimdi anlatacağım Üzeyr Aleyhisselam. Üzeyr Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ın neslindendir. Tevrat'ı ezberleyen sayılı kimselerdendi. Hazreti Üzeyr'in yaşadığı devirde İsrailoğulları iyice Allah'a adeta meydan okumuş, azgınlık ve taşkınlıkta zirve yapmışlardı. Allah da bir bela olarak, geçen hafta anlattığım gibi, Bühtün Nasr'ı bunlar üzerine göndermişti. Adeta ilahi bir tokat olarak Bühtün Nasr ve onun hükmettiği ordular İsrailoğullarını esir almış, yaşadıkları şehri, Kudüs ve civarındaki bölgeleri yok etmiş, yakmış, yıkmış ve Şam ve Ürdün taraflarına dahi hakim olmuştu. Bu esnada Mescid-i Aksa'yı da yıkmışlardı. Pek çok kişiyi öldürüp birçoğunu da esir alarak yanlarında götürdüler. Hazreti Üzeyr de esir alınanlar arasındaydı. Bir rivayete göre Üzeyr Aleyhisselam 50 yaşındayken kaçarak bu esaretten kurtuldu ve bir merkeple Kudüs'e doğru yola çıktı. Kudüs'e yaklaştığında Kudüs'ün uzaktan görünüşüne, silüetine baktı. Binaların yıkıldığına, her yerin harap olduğuna, içi yandı ve mahzun bir şekilde bir ağacın altına oturdu. Merkebini bir ağaca bağladı. Karnı çok açtı. Oradan bulduğu birkaç incirle karnını doyurdu. Biraz üzüm sıkıp suyunu da içti. Ve kendi kendine şöyle düşünmeye başladı. Ya dedi, bunlar bu harap olmuş şu şehir bir daha nasıl ayağa kalkacak? İnsanlardan tamamen uzak, bomboş, ıssız sokaklar tekrar ne zaman insanlarla şenleyecek? Allah-u Teala onun bu halde, bu düşüncelerle uykuya dalışını ve ondan sonrasını Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesi. Yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatılarının üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 sene bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın dedi. O da bir gün yahut daha az diye karşılık verdi. Allah ona hayır, 100 sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye 100 sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak. Onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. O etleri çürümüş, kemikleri parça parça olmuş merkep Allah'ın emriyle tekrar dirildi. Durum kendisi tarafından anlaşılınca Üzeyr, şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Bu hadisenin benzerleri, yani ölünün tekrar dirilmesi çeşitli vesilelerle Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Bunlardan bir tanesi daha önce zikrettiğimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında yaşanmış bir hadiseye dayanır. Hatırlayacağınız üzere Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in "Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltirsin, bana göster" deyişine "Yoksa sen inanmadın mı?" diye karşılık vermişti. Hazreti İbrahim de "Evet inandım ama kalbim mutmain olsun" demişti. Yine Kur'an-ı Kerim'de Eshab-ı Kehf anlatılır. Orada da zalim bir hükümdar döneminde bir grup genç Müslüman olur ve bir mağaraya saklanırlar. 300 yıl uyuduktan sonra dirilirler. Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala ölüleri nasıl dirilttiğini, 3-5 tane kuş almasını, bunları iyice kendine alıştırmasını, sonra parçalara ayırarak bunları dağlara dağıtmasını, sonra da seslenerek onları çağırmasını söylemişti. Buradaki hadise de bir yönüyle Ashab-ı Kehf'e benzer. Ashab-ı Kehf 300 yıl uyumuşlardı. Üzeyr Aleyhisselam da yaklaşık 100 yıl Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle uyuyor. Yine Hazreti İbrahim'in elindeki kuşlar parçalara ayrılmış olarak dağlardan canlanarak nasıl geldiyse, Allah Üzeyr Aleyhisselam'a da sahip olduğu ve ölüp gitmiş kemiklere un ufak olmuş eşeğini önce onun gözü önünde nasıl dirilttiğini gösteriyor. Ve bu üç hadisede de Allah'ın ne kadar büyük bir kudrete sahip olduğunu, insanların ba'su ba'del mevt, yani ölümden sonra nasıl dirileceklerini örnekle anlatıyor. Şüphesiz Hazreti İbrahim olsun, Hazreti Üzeyir olsun bu inanca sahiptiler. Yani hesap günü, kıyamet günü Allah'ın mahlukatı tekrar dirilteceğine inanıyorlardı. Fakat bu bilgi ilmel yakîn, yani sadece ilim boyutundaydı. Onlar aynel yakîn, gözle görerek bunu öğrenmek istediler ve Allah da onlara bunu gösterdi. Kur'an-ı Kerim'de de bu misalleri bize veriyor ki siz eğer hali hazırda yaşadığınız dünyada her an tekrar etmekte olan ba'su ba'del mevti görmüyorsanız, bunun daha büyükleri daha önceki devirlerde de yaşanmıştı. Bir takım insanlar ashab-ı kehf gibi uyudular 300 yıl, adeta çürümeden, kokmadan, vücutları hiçbir zarar görmeden tekrar dirildiler. Aynı şekilde Hazreti İbrahim bizzat kendi eliyle parçaladığı, artık ufacık parçalara ayrıldıktan sonra bir daha hayata dönmesi imkansız görünen o kuşlara tekrar kavuştu. İşte siz de şu dünyada ne yaparsanız yapın, nasıl yaşarsanız yaşayın ve nasıl ölürseniz ölün. İsterse öldükten sonra cesediniz yakılsın, küller halinde savrulsun. İsterse cesedinizi denizin içindeki balıklar parça parça lime lime ederek yok etmiş olsun. Siz hepiniz aynı ilk yaratıldığınız gibi tekrar diriltileceksiniz ve tekrar hesaba çekileceksiniz. O halde Kur'an-ı Kerim'in bu misalleri anlatması, onlara şahit olan peygamberlerin diliyle de bize şehadette bulunması içindir. Allah için yoktan var etmek ne kadar kolaysa, belki ondan da kolay olan ikinci defa yaratmaktır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in yine bir prensibidir, düsturudur. Allah-u Teala ilk yaratmak mı daha zor, yoksa yaratılmış bir şeyi tekrar yaratmak mı daha zor diye soruyor. Bu manada biz de çevremizde her baharla birlikte ağaçların, çiçeklerin, çeşitli mahlukatın tekrar tekrar diriltildiğini görüyoruz. Bir başka örnek de kendi hayatımızdan. Biz uyuduğumuz an bedenimiz yaşamaya devam ediyor. Midemiz, kalbimiz, damarlarımız, beynimiz vesaire. Ama bedenen biz uykudayken adeta ölü gibiyiz. İşte nasıl bedenimiz bir yatakta uyumuş bir halde hadiselerden habersizce bir müddet duruyor, sonra tekrar ruh ona üfürülmüş gibi her sabah ikinci defa canlı bir şekilde hayata dönüyorsak, ahirette de bu olacak. Yani yaşadığımız bir dünya hayatı var. Bunun gecesi, uyku dönemi, kabir hayatı ve asıl hayat uyandığımız anda, mahşer sabahında başlıyor. Ve sonsuz bir hayata gözümüzü açmış oluyoruz. O halde bu dünyada yaşadığımız, nefes aldığımız her an bu dünyanın kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü gözler kapandıktan sonra, insan ölüp gittikten sonra artık geriye dönüş mümkün değil. Silmek, değiştirmek, düzeltmek, yenilerini eklemek mümkün değil. O yüzden aslında ahiretteki yüzlerce yıldan daha önemli dünyada bir dakika, bir saat geçirmek. Çünkü dünyadaki saatlerle, dünyadaki anlarla, saniyelerle pek çok iyilik yapma imkanımız var. iyiliği arttırma, kötülükleri silme imkanımız var. Ama göz kapanıp ahirete yolcu olarak başladığımız andan itibaren artık hatalarımızı telafi etme veya iyiliklerimize yenilerini ekleme imkanımız ortadan kalkmış oluyor. Sadaka-i cariye kapısı hariç. O halde dünya bir fırsat mekanı. Biz bu dünyanın imkanlarını, şartlarını ne kadar bilincinde olursak, ne kadar bunlara dikkat edersek, ahirette o kadar rahat edeceğiz, o kadar az pişman olacağız. Üzeyr Aleyhisselam'a dönersek, Allah onun gözü önünde Kudüs gibi bir şehrin harabe olmuş halini gösteriyor. Ve Üzeyr Aleyhisselam bunu gördükten sonra artık burada tekrar nasıl hayat başlayacak? Bu evler tekrar nasıl dikilecek? Bu sokaklarda yine çocuklar, kadınlar, yaşlılar nasıl gezecek? Ölmüş bir şehir bir daha nasıl dirilecek diye etrafına bakıyor. Ve büyük bir hüzünle, büyük bir umutsuzlukla olduğu yere adeta yığılıveriyor. Benzer hadiseler Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası düştükten sonra da olmuştu. Orada da hayat durmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika iki atom bombasıyla Japonya'yı dize getirdi. Nasıl bir dize getirmeyse bu, o iki şehirdeki hayatı durdurdu. Orada canlılık namına ne varsa hepsine son verdi. Bu bir insanın bir başka insana yapmayacağı bir şey. İşte bunun gibi o şehirler nasıl bir anda yoka çıkmışsa, ölüp bitmişse, Üzeyr Aleyhisselam'ın gözü önünde yaşadığı şehir olan Kudüs de bu hale gelmişti. Fakat ölümden sonra diriltmeye kadir olan Allah Teala o gün Üzeyr Aleyhisselam'a, bugün de bize şunu gösteriyor ki, her ne kadar bazı şehirler, bazı topluluklar yok olsalar da Allah hayat devam ettiği müddetçe, kıyamet sabahı gelmediği müddetçe onların yerine yenilerini getirecek ve harap olan o şehirler, kasabalar, viraneler tekrar mamur hale dönecek. Orada tekrar hayat yeşerecek. Aslında uzağa gitmeye gerek yok. Biz insan nesli olarak her 100 yılda bir şehirleri, ülkeleri doldurup doldurup tekrar boşaltıyoruz. Şu an yaşayanlardan 100 yıl sonra hiçbirisi hayatta yok. Biz de 100 yıl önce yoktuk. Ama Allah adeta bayrağı bir nesilden bir nesile ulaştırarak, onların yerine yenilerini koyarak ölümden sonra dirilişe örnekler veriyor. Aslında ölümden sonraki diriliş çok büyük bir hakikat. Her an her hücremiz yenilenip duruyor. Bir saatte, bir günde bedenimiz organ organ, hücre hücre, doku doku yenileniyor. Hücreler ölüyor, yerine yenileri geliyor. Her ilkbaharda biz bunu görüyoruz. Her sonbaharda, kışta bunu görüyoruz. Çiçekler, böcekler, ağaçlar, sular, hepsi bir devir daim içinde. Yok olup olup tekrar diriliyorlar. Koyunlar, kuzular, atlar, arılar, yani aklınıza gelen, can taşıyan her şey durmadan ölüyor ve durmadan diriliyor. İşte Allah bu düzeni, kainatın bu nizamını dünyada bu şekilde kurmuş ve bunu görmek isteyen kullarına pek çok örnekle izhar ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de Üzeyr Aleyhisselam'ın örneğini anlatmış. ve onun gözü önünde yiyeceklerinin bozulmadığını ama eşeğinin ise çürüyüp gitmiş parça parça olmuş kemiklerinin nasıl iskelete dönüştüğünü, daha sonra bunlara nasıl et ve deri giydirildiğini ve tekrar canlı bir eşek hale dönüştüğünü gösteriyor. Sonra da o harabe olmuş, virane haline dönmüş şehre bakmasını istiyor. Sanki o şehir gitmiş, bambaşka bir şehir gelmiş. Şehrin sokakları, caddeleri, mahalleleri, evleri, mabetleri yine dolmuş, taşmış. Zalimler gitmiş, yerine yeni bir hayat başlamış. Rivayetlere göre Hazreti Üzeyr uyuyup vefat ettiği sırada 18 yaşındaydı. Bir oğlu vardı. Şimdi o 118 yaşında aksakallı bir ihtiyar olarak şöyle bir hadise yaşar. Kudüs şehrine gider, onları arar bulur, kapısında kör ve kötürüm bir kadına Üzeyr'in evi neresidir diye sorar. Kadın hüzünle Üzeyr'in evi burasıdır ama kendisi 100 yıl önce kayboldu. Ben de onun cariyesiyim diye cevap verir. Üzeyr, ben Üzeyr'im diyerek kendisini tanıtır, başından geçenleri anlatır. Cariyesi çok sevinir, eski haline dönmesi için ondan dua etmesini talep eder. Üzeyr aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlere şükrederek dua eder. Kadın önceki sıhhatine ve eski haline kavuşur. 18 yaşında bir oğlu vardır. O şimdi 118 yaşlarına gelmiştir. Bu ihtiyarın babası olan Üzeyr aleyhisselam ise 50 yaşlarında bir kimsedir. Oğlu babasını tanıyamaz. Benim babamın sırtında hilal şeklinde siyah bir ben vardı der. Üzeyr aleyhisselam sırtını açıp gösterdiğinde bu hilal şeklindeki siyah beni görürler. Artık onun Üzeyr olduğuna kimsenin şüphesi kalmaz. Buhdün Nasr daha önce de geçtiği gibi Kudüs'ü yakıp yıktıktan sonra Tevrat nüshalarını da yok ettirmişti. Bunun için Üzeyr aleyhisselam Tevrat'ı tekrar ihya eder ve insanlar onu etrafında toplanırlar, Tevrat'ı öğrenirler ve Tevrat'ın içinde saklandığı sandığı da bulurlar. Böylece o Hazreti Musa devrindeki din, şeriat aslına uygun bir şekilde devam etmiş olur. Fakat İsrailoğullarının Üzeyr aleyhisselama olan bu bağlılık ve sevgileri bir müddet sonra aşırıya gider ve onu Allah'ın oğlu diyecek kadar ileri bir mevkide görmeye başlarlar. Kur'an-ı Kerim bu inancı da reddeder. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Onlar sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar diye Tevbe suresinde 30. ayet-i kerimede onların bu inançlarına cevap verir. Kısacası Kur'an-ı Kerim Üzeyr'in harabe bir kasabaya bakışını ve bunun bir daha nasıl ortaya konulacağını, nasıl tekrar dirileceğini sorduğu anı haber verir. Sonra da onun 100 yıllık bir uykudan uyandığında her şeyin nasıl eski haline geldiğini bildirir. Bakara suresinde anlatılmıştır bu hadise. Daha sonraki kıssa, yani Üzeyr aleyhisselamın şehre giderek orada kendi çocuğunu görmesi, onunla tanışması, cariyesinin dua istemesi vesaire ise daha çok rivayet kabilinden bir hikayedir. Fakat İsrailoğulları tarihinde Tevrat'ı tekrar eski haline getirip okunmasına, yaşanmasına vesile olduğu için ve böyle bir mucize elinden zuhur ettiği için, yani tekrar dirilip geldiği için fazla saygı, aşırı sevgi sebebiyle ona Allah'ın oğlu kelimesiyle bir yakıştırmada bulunmuşlardır. Fakat tevhid inancı Allah'ın varlığı ve birliği üzerine kurulduğundan Allah erkek veya kız evlat edinmekten münezzehtir. Üzeyr de Allah'ın oğlu olamaz. Olsa olsa bir peygamber yahut Allah'ın seçkin salih kullarından birisidir. Biz Kur'an-ı Kerim çerçevesinde kalarak onun bu hikayesini, bu kıssasını anlatmakla yetiniyoruz. Rabbimiz bu salih zatların hikmet dolu, ibret dolu hayatlarından bizlere de hisseler nasip etsin. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de iki temel prensip vardır. Bir tanesi tevhid, bir tanesi de maat. Tevhid, Allah'ın var ve bir olması. Burada Hazreti Üzeyr'in peygamber bile olmuş olsa Allah'ın oğlu olamayacağı çok açık ve net olarak bildiriliyor ayet-i kerimede. Çünkü İslam'da müteal olan, yüceler yücesi olan tek Allah'tır. Onun bir ortağı, bir evlada veya anne babaya ihtiyacı yoktur. Eşi ve dengi de yoktur. İkinci prensip de me'at, yani ölümden sonraki hayat. Bu da Kur'an-ı Kerim'in üzerinde dönüp dolaşıp durduğu bir hakikat. Üzeyr Aleyhisselam'da bu iki hakikatin de tezahürü ortaya çıkmaktadır. O bir yönüyle me'ada, ölümden sonraki dirilişe, ba'su ba'del mevte bir misaldir. Bir yönüyle de Kur'an-ı Kerim'in ısrarla üzerinde durduğu Allah'ın var ve bir olduğu inancına büyük bir örnektir. Rabbimiz inşallah bizleri bu büyük insanların gönül dünyasından, din yolundaki çilelerinden, gayretlerinden, emeklerinden hissedar eylesin. Bizi onların ruhi heyecanını, cehdü gayretini, iman ve ilmini hisseler nasip etsin. Bizleri de onların kervanına katılan, mağfiret buyurulmuş, Allah'ın rızasını kazanmış, onun huzuruna yüz akıyla çıkacak salih sadık kullarından eylesin. Tekrar haftaya buluşmak üzere, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a başlamak üzere inşallah. Şimdilik kısa bir ara, haftaya tekrar burada peygamberlerin o gönül dünyasında, o iman ve cihat heyecanında tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.